Ayrım 10. İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, sayfa 91, ekler. Ermenistan'dan Türkiye'ye çağrı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan'ın 23 Nisan 2005'te Yerevan'da düzenlenen Büyük Suç, Büyük Meydan Okuma, Soykırım ve İnsan Hakları başlıklı uluslararası 90. yıl anma konferansında Türkiye'ye yaptığı çağrının tam metni. Komşular olarak geçmişi aşmaya istekli olmalıyız. Vartan Oskanyan. Ulusal komisyon adına bu konferansa katılan herkese içten takdirlerimizi alenen ifade etmek isterim. Profesyonel ve organizasyona ilişkin danışmanlıklarından ötürü Zoryan Enstitüsü'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanda bu yıl bizimle birlikte olmak için Ermenistan'a gelen ve hepsi de ciddi işler ve zaman kısıtlamaları ile çevrili tüm bilim adamlarına, yazarlara, profesörlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Simgesellik herkesin üzerinde etkili. 90 yıl sonra tanıma ve önleme çağrısıyla buradayız ki 2015'te yalnızca anımsamak üzere toplanabilelim. Bu son iki günde konuşmacıların hepsi şu görüşü söylemenin çeşitli dokunaklı biçimlerini buldular. Soykırım insanlığa karşı en büyük suçtur. Gücün en aşırı noktadaki suistimalidir. Bizzat kendi halkının güvenliğini temin etmek görevi verilmiş kişiler tarafından vesayet sorumluluklarına ihanet edilmesidir. Hepimizin karşı karşıya olduğu insan hakları mücadelesi bir hükümetin böylesi ahlaksızlığa ve insaniyetsizliğe muktedir olduğunu ve gerçekte de belli hükümetlerin soykırım yaptığını görebilmektir. Bir vakum içerisinde duran hiçbir ulusal tarih yoktur. Hiçbir ulus kendi tarihinden bütünüyle kaçamaz. Ancak onu aşabilir. Ancak aşmak için de tarihle hem içsel hem de başkalarıyla ilişkili olarak yüzleşmek gerekir. Ve bu başkaları da ortak bir hareketle kendi tarihleriyle yüzleşebilmelidirler. Başka bir deyişle Ermenistan ve Türkiye kendi tarihleriyle yüzleşmek zorundalar. Hem bağımsız olarak hem de birlikte. Ermenistan, Türkiye'nin bahaneleri bir yana bırakması ve hiçbir yere gitmeyecek olan ve tarihini de unutmayacak olan bir komşu ülkeyle normal ilişkiler içine girmesi gerektiğine inanıyor. Geçmişte ve halen birbiriyle sorunlu ilişkisi olan tek komşular bizler değiliz. Kederli anılar, azap verici bir geçmiş, karşılıklı şikayetler, kapanmamış hesaplar ve mağduriyetin süregelen yaraları pek çok sınırda halkların ulusal bilincine eziyet veriyor. Bizim durumumuzda ülkelerimiz arasında biraz mesafe olması durumunda geçmişimiz ve geleceğimiz arasına da mesafe koyma şansımız olurdu. Ancak böyle bir lüksümüz yok. Aramızda bir boşluk, bir tampon yok. Tam burada dip dibe maruz kaldığımız büyük kaybı her an hatırlayarak yaşıyoruz. Ve tam da böyle birbirimize kapı komşu olarak yaşadığımız için geçmişi aşmaya istekli ve hazır olmalıyız. Fakat bunu ancak geçmişin iblisleri komşumuz tarafından da reddedildiğinde yapabiliriz. Dikkat ettiyseniz fail tarafından demedim. Ermenistanlılar failler ile bugünkü Türkiye hükümetini birbirinden ayırabilmektedir. 1915-1918 arasında Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni nüfusun 1/3 katledildi ya da sürüldü. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti olanları olduğu haliyle kınayabilmelidir. Kanıtlar çok güçlü, açık ve göz ardı edilemez bir konumdadır. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük azınlıklarından biriydi. Nereye gittiler? Bütün büyük anne ve büyük babalarımızın bir hileye ortak olması ve hikayeler uydurması mümkün müdür? Yıkıntıları halen Türkiye'de duran yüzlerce kilise ve manastırları inşa eden Ermenilerin yeni kuşakları nerededir? ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun tanık olduğu mezalime ilişkin raporu bir yalan mıdır? Neden Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda askeri bir mahkeme kuruldu ve neden bu mahkeme Osmanlı-Türk liderlerini Ermenilerin toplu kıyım emrini vermekten suçlu buldu? Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusunu yok etmeye yönelik planlarını belgeleyen bir düzine ülkedeki resmi arşivlerde yer alan binlerce ama binlerce belge nasıl açıklanacak? Türk tezi savunucularının bazen iddia ettiği gibi bu bir soykırım değil de doğuda Rusya İmparatorluğu sınırındaki sözde isyan halindeki Ermeni nüfusun savaş zamanı tehciri ise neden batı şehirlerinde Ermenilerin evleri yağmalandı ve yakıldı? İzmir ve İstanbul gibi deniz kıyısı kentlerindeki Ermeniler neden tehcir edildi? Teknelerce insan neden denize atıldı? Tehcircilinen bu mu? Yüzlerce aydını bir gecede toparlayıp öldürmek önceden tasarlayıştan başka bir şey olabilir mi? Eğer bir hükümet siyasi bir sorunu çözmek için kendi halkını öldürüyorsa bu soykırımdır. 20. yüzyılın eşiğinde Osmanlı İmparatorluğu çöküyordu. İmparatorluk sınırlarındaki tebaası üzerinde hükmünü yitirmek üzereydi. Anadolu'da da Ermeni azınlığın daha geniş haklar için talepte bulunacağı ve yabancı güçleri baskı uygulamaya davet edeceği korkusuyla Osmanlı yönetimi 1. Dünya Savaşı kılıfını kullanarak Ermenileri liderlerinden başlayarak erkekleri ve nihayet kadınları, çocukları ve yaşlıları sürerek yok etmeye yeltendi. Bu soykırım tanımına tam oturuyor. Fail pek çok ölüme neden oldu. Bu ölen insanlar belli bir ulusal, etnik, ırksal ya da dini topluluğa bağlıydı. Fail bu ulusal, etnik, ırksal ya da dini topluluğu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmayı amaçladı ve gerçekten de bunu başardı. Ve de bu yıkım tutarlı bir modeli takip etti. Gerçekten de ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau tanık olduğu şeye bir ulusun katli diyecekti. Başkaları buna ırk katli dedi. Öyle dediler çünkü soykırım kavramı henüz ortada yoktu. Bu sözcük nihayet 1944'te Rafael Lemkin tarafından oluşturulduğunda Ermeni soykırımı da dahil olmak üzere bu tarihten önceki soykırımsal eylemlere de açık bir göndermeyle oluşturuldu. 1915'te soykırım kavramı var olsa New York Times ya da diğer gazetelerdeki yüzlerce makalede bu terimin kullanılmış olacağına hiç şüphe yok. Mezalimin boyutu ve derinliğinin kıyaslanamaz olduğu pek çok olay ve durum için bugün ne kadar sıklıkla soykırım kelimesinin kullanıldığına şöyle bir bakın. Ermeniler halen güçlü bir kınama ve sarih bir tanıma aracılığıyla giderilememiş bir acının hatırasıyla yaşamaya devam ediyor. Tersine Türkiye tarihi inkar etmek, bertaraf etmek ve çarpıtmak için açıklanmayan miktarda para harcıyor. Yalnızca para da değil üstelik. Bugün onların bu tarihi reddetme ve yeniden yazma konusundaki süre gelen ısrarları aynı zamanda güvenilirliğe ve zamana mal oluyor. Tarihçilerin salim kafayla düşünmesini engelleyerek ve yazarları susturarak Avrupa'nın kapısı çalınamaz. Özellikle de konu soykırım gibi bu derece vahim ve önemli bir mesele ise. Türkiye Meclisi'nin Arnold Tombi ve James Bryce tarafından Mavi Kitap dizisi için topladıkları belgeleri yeniden gözden geçirme ve düzenleme yönündeki son çağrısı, revizyonist çabaları daha da aşağı bir seviyeye getirdi. Türkiye, kendi tarihini yeniden yazma çabasından başkalarını da kendi tarihlerini yeniden yazmaya ikna edebileceğini düşünme noktasına gelmiş oldu. Bu ise yalnızca süreci engel olur, duyguları şiddetlendirir ve öfkeyi alevlendirir. Daha da kötüsü, böylesi kara mizah örneği hareketler, uzlaşmaya inanmayanların riskleri ve bedelleri görerek cesaretlenmesine yol açar. Elie Wiesel, soykırım inkarının soykırımın son aşaması olduğunu söylemişti. Çünkü bu girişim, kurbanları şeytan olarak göstermek ve faillere itibarlarını iade etmek için tarihi yeniden şekillendirmeye çalışır. Bugün Türkiye'nin halkın değil ama hükümetin yaptığı budur. Bugünkü Türkler failleri savunmayı ve kendilerini onlarla özdeşleştirmeyi tercih etmedikçe faillerin suçunu taşımamaktadır. Ermeniler ve Türkler çağdaş dünyanın geri kalanıyla birlikte bu eylemlere karşı çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun suçlarını açığa çıkarabilir. Türkiye ayrıca tarihi siyasette bağlantılandırmamalıdır. Soykırımı tanımanın ardından gelecek olanlara dair söylemler birer bahanedir. Neden Ararat'ın devlet mührümüzde olmasına bu kadar şaşırıyorlar? Ermeniler bu topraklarda binlerce yıl yaşadı ve Ermenilerin sınırları bu bin yıllar içinde çok değişti. Bu tarihi bir gerçek. Ermeni krallığı bir denizden diğerine yayılıyordu. Bu tarihi bir gerçek. Son değişiklik 20. yüzyılın başında geldi. Bu tarihi bir gerçek. Sevr Anlaşması maddelerine göre Ermenistan'ın toprakları bugünkünün 10 katıydı. Bu da tarihi bir gerçek. Tıpkı Türkiye'nin kendi hükümeti tarafından imzalanan bu anlaşmaya karşı gelerek ve zorla yeni bir de facto durum yaratması ve bu durumunda aynı imza sahipleri olmaksızın başka bir antlaşmanın imzalanmasına yol açışının tarihi bir gerçek olması gibi. Bu yeni antlaşma aşağı yukarı bugünkü sınırları çiziyordu. Bu da tarihi bir gerçek. Ancak Türkiye ve Ermenistan'ın uluslararası toplumda bugünkü sınırlarıyla varoluşları siyasi bir gerçek. Komşu oluşumuz ve birbirimizin yanı başında yaşıyor oluşumuz siyasi bir gerçek. Ermenistan'ın Türkiye için bir güvenlik tehdidi olmadığı siyasi bir gerçek. Ve son olarak bugünkü Ermenistan'ın bugünkü Türkiye'ye diplomatik ilişkilerin tesis için çağrıda bulunduğu da bir gerçek. Bu nedenlerle soykırımın tanınmasından öte hiçbir şey Ermenistan dış siyasetinin gündeminde olmadı ve değil de. Dün bir Türk televizyon ekibi benimle görüştü. Sahip oldukları yanlış bilgilerin çokluğu doğrusu beni şaşkına çevirdi. Ermenistan-Türkiye sınırının Ermenistan tarafından açık olduğunu, sınırı kapalı tutanın Türkiye olduğunu duyunca şaşırdılar. Ermenistan'ın Türkiye ile diplomatik ilişki kurmak için hiçbir ön koşulu olmadığına şaşırdılar. Soykırımın tanınmasının bile bir ön koşulu olmadığına çok şaşırdılar. Kars Antlaşması'nın Ermenistan hükümeti tarafından feshedilmediğini ya da hükümsüz ilan edilmediğini de şaşırdılar. Şimdi de ben, resmi Türk propagandasının bu denli idareyi eline alarak pek çok kişinin bakışını bulandırdığını görmekten dolayı şaşkınım. Bir başka yanlış anlama daha var. İnsanlar yok yere bizim Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğumuzu düşünüyorlar. Bu noktada da yanılıyorlar. Biz elbette Türkiye'nin AB üyesi olduğunu görmek isteriz. Elbette Türkiye'nin tüm Avrupa standartlarına uyduğunu görmek isteriz. Türkiye'nin Belçika, İtalya ve diğerlerine benzemesini isteriz. Türkiye'nin AB üyesi olmasını isteriz. Çünkü böylece bizim sınırlarımız da açılır. Böylece bizim yurttaşlarımız ve Türk bilim adamları soykırım konusunda çok daha rahat konuşabilir hale gelir. Türkiye'yi üye olarak görmek isteriz. Çünkü böylece kiliselerimiz ve mülklerimiz korunur ve restore edilir. Ermenistan, Türkiye'nin insan hakları, ifade, din ve vicdan özgürlüğünü yeniden gözden geçirmek durumunda olduğu şu anda, tarihin de kabullenmeye, teşvik ve ikna edilmesi gerektiğine inanıyor. Böylesi bir teşvik ve ikna ediş hem dışarıdan ve daha da önemlisi, Hrant Dink'in de dün vurguladığı gibi Türkiye toplumunun içinden gelmelidir. Türk yazarlar ve siyasetçiler bu zorlu sorgulama ve araştırma sürecini başlattılar. Bazıları bunu kamuoyu önünde ve büyük bir şeffaflıkla yapıyor. Avrupa'nın AB üyeliği konusunda ciddi ve AB üyeliğinin gerektirdiği karmaşık ilişkileri halledebilen bir Türkiye'den geçmişiyle hesaplaşmasını bekleyeceğini umut ediyoruz. Bu bağlamda sadece Ermenilerin ve Türklerin değil, bütün Avrupalıların yeni bir tarih yapmak üzere ilerleyebilmesi için uluslararası toplumun kuralları esnetmeden, göz yummadan, standartlarını düşürmeden sürekli elini uzatması ve geçmişi aşmaya yönelik kendi örneğini sergilemesi son derece önemli olacaktır. Ekler, Meclis Komisyonu tutanaklarından. Türkiye Büyük Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu'nun 5 Nisan 2005'te TBMM binasında ortaklaşa gerçekleştirdiği ve Ermeni sorununun ele alındığı toplantıda Hrant Dink'in yaptığı konuşmanın tam metni. Birinci konuşma. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Her şeyden önce bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, bir Türkiye'li olarak şu anda kişisel duygularımı aktararak başlasam belki daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnanılmaz bir şekilde bir haftadan beri yurt dışından ve Ermenistan'dan, medya kuruluşlarından, yabancı basın kuruluşlarından en ünlüleri bu toplantıya ilişkin düşüncelerimizi almaya çalışıyorlar. Çünkü oradan nasıl görüyorlar bilmiyorum ama Türkiye'de bir şeyler oluyor sanıyorlar. Bir şey oluyor, bu konuda Türkiye'de bir şey oluyor. Hakikaten Türkiye'de bir şey oluyor mu? Ben Türkiye'de içinde yaşayan bir yurttaş olarak bunu onlar kadar böyle algılayabiliyor muyum? Biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Her şeyden önce Sayın Başbakan'ın ve Sayın Ana Muhalefet Partisi liderinin birlikte yaptıkları çıkışın gerçekten altı çizilmelidir ve tarihi bir çıkıştır. Önemli bir dönemiştir. Dünyayı biraz şaşkına çevirmiştir. Hatta Sayın Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın hemen verdiği cevabi beyanat bile bana kalırsa Türkiye tarafından biraz ağırdan alınarak acele bir karşı cevapta verilmeyerek aslında ilerleyecek sürecin ne kadar önemli bir süreç olduğunu gösteriyor. Fakat içeriden baktığımız zaman dışarının algılaması meselesinin çok çok önemli bir problem olduğunu Etyen Mahçupyan siyaset açısından çok iyi net belirledi. Hakikaten biz şu anda Türkiye içerisinde ne istiyoruz ve bizim ne istediğimizi dünya nasıl algılıyor sorusu bence bizim temel problemimiz. Sayın Akta'nın girdiği alan hukuk konusunda, uluslararası hukuk konusunda sorunu muhatap alma anlayışı ve çözümü oralarda görme anlayışı ya da çözümsüzlüğü oralarda görme anlayışı aslında Ermenistan'ın aktivist kesimleriyle paralel bir anlayış. Çünkü onlar da bu alanda çözüm arıyorlar. Yani hukuksal alanda, uluslararası hukuk alanında bir çözüm aramaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi soykırımcı veya soykırım yapmış ve bunun da bedeli neyse hukuksal yanıyla bunun bedeli açısından sıkıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir aktivist kesim çok doğal olarak var. Ama öteki taraftan baktığınız zaman bu hukuksal lügatın dışında, dilin dışında yaşayan çok önemli bir çoğunluk var. Bu aktivistlerin dışında kalan çok önemli bir çoğunluk var ve onların derdi çok başka bir dert. Burada sorun bence şu, Türkiye hangi kesimin derdini karşı taraftan daha önemsiyor ve ön plana alıyor ve hangi kesimi kendisine esas olarak muhatap almak istiyor? Çünkü çok önemli şey şu. Diasporadaki sessiz büyük çoğunluk ve Ermenistan'daki sessiz büyük çoğunluk, yani halkların bu konuda tarihe ilişkin bir tek problemleri var. Kendi atalarına karşı onurlu bir duruş sergilemek istiyorlar. İşselleştirilmiş bir tarih anlayışı vardır. Buna biriniz soykırım diyebilirsiniz, biri kıyım diyebilir, biri katliam diyebilir, biri kesim diyebilir. Sonuçta Ermeni dünyasının her birinin ruh halinde işselleştirilmiş, adıyla da çok uğraşılmayan şöyle bir ruh hali var. Biz Anadolu topraklarında, bizim atalarımız Anadolu topraklarında 3000 yıldır, 4000 yıldır yaşayan bir halktık ve bir gün artık topraklardan yok olduk. O topraklarla ilişkimiz kesildi. Bakın, bu ilişki kesilmesini öyle gerçekten tehcir ya da sürgün kelimesine sığınarak bir kenara atmamak gerekiyor. Çünkü biyoloji felsefesinden eğer gidebilirsek, canlı varlık ile canlı varlık alanı arasındaki ilişki hayatın ta kendisidir. Yaşamın ta kendisidir ve canlı varlıkla canlı varlık alanı arasındaki tarihsel ilişki derinleştikçe ve yükseldikçe kültür dediğimiz, uygarlık dediğimiz şeyin kendisi ortaya çıkar ve bir halkın kültürü, bir halkın uygarlığı yaşadığı alanla birebir yakından ilişkilidir. Eğer siz o halkı orada değil de böyle isterseniz çıplak ayaklarla altın tepsilerde, altın faytonlarda alıp oradan koparıp başka bir yerlere götürüyorsanız, onun kendi köküyle olan ilişkisini kesiyorsunuz demektir ve onu bitiriyorsunuz demektir. Çünkü köküyle ilişkisi kesildiği zaman o halk, halk olmaktan çıkar, millet, millet olmaktan çıkar. Nitekim bugün diasporanın ruh haline baktığınız zaman hala derdini ve kökünü 1915'te arayışının temel nedeni budur. Çünkü ondan sonra bir yerde kök salamamıştır. Varlığını devam ettirememektedir, erimektedir, asimile olmaktadır, entegre olmaktadır ve millet olma, halk olma vasfını yitirmektedir. Bir halk düşünün ki şimdi karşınızda 8 milyona yakın bir nüfusu var ve bunun sadece 2 milyonu kendi vatanı dediği toprak üzerinde yaşayabiliyor. 5 milyondan fazlası dünyanın dört bir yanında yaşıyor ve bunlar Ermeni kalmak için çaba sarf ediyorlar. Ermeni kalma çabası diye bir çabadan bahsediyorum. Bunun ne demek olduğunu inanın anlayamazsınız. Çünkü bu topraklarda Türk olarak kalma çabası diye bir ruh haliniz yok. Çünkü bu topraklarda bizim varlığımız ve kökümüz, bizim kökümüz toprağımızla kesilmiş değil. Kültürümüz de kesilmiş değil. Dolayısıyla bakınız, ben buna bir soykırım kelimesi, isterseniz çok kısa bir cümleyle benim tarihselleştirmem nedir onu belirteyim ve geçeyim. O konularda sorunla da işim yok. İşte ben bu ruh halini yaşayan bir insanım. Bu topraklarda yaşıyor olmama rağmen benim halkımın, benim milletimin algılamasının bu olduğunu biliyorum ve bu bizlerde de içselleştirilmiş vaziyettedir. Bizim onlardan bir tek farklı şansımız var. Biz halen kendi topraklarımızda yaşıyoruz ve Türklerle beraber yaşıyoruz. Onlar Türkleri 1915'te bıraktılar ve gittiler. Nasıl bıraktılarsa bugün öyle algılıyorlar. Onlar için Türkler değişmez. Özür diliyorum, bu kelimeleri burada tekrarladığım için. Türkler uygarlaşamazlar. Onlar her zaman aynı şeyi bir daha yaparlar, fırsatı yakalarlar. Böyle bir ruh hali olan bir çoğunluk var. Ama bu çoğunluğun Sayın Akta'nın belirttiği gibi hukuksal bir amaç peşinde koştuğunu söylemek de çok haklı bir duruş sayılmaz. O hukuksal amaç peşinde koşulmayışının aslında Ermenistan'ın yönetim erkleri de farkında. Yanlış hatırlamayacaksam siz de hatırlayacaksınız. Bizatihi Devlet Başkanı Koçaryan, en şahini 3 yıl önceydi. Bizim Türkiye'den toprak talebimiz yok. Zaten hukuksal açıdan böyle bir hakkımız da yok diye bahsetti. Ve Türkiye televizyonunda da canlı olarak yayınlandı bu. Yani Türkiye'den bir toprak alma falan. Başka bir ruh hali var. O nedir onu söyleyeyim. Ermeni halkı kendi atalarının çok ciddi bir haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bu haksızlığın sadece Türkiye tarafından değil, dünya tarafından da haksız bir şekilde yargılanmadığını, hak edilen yargının tanınmadığını, verilmediğini düşünüyor ve bu açıdan dünyaya da Türkiye'ye de bu açıdan inanılmaz derecede kırgın, yani o travmasını kuşaktan kuşağa aktarıyor. Karşınızda böyle bir ruh hali olan bir Ermeni dünyası var. Bunu özellikle size belirtmek istedim. Peki, Ermeni halkının bu duruşu çok onursuz bir duruş mu? Bir insanın kendi atalarına yapılmış olan bir haksızlığın hakkının peşinde koşması onursuz bir duruş mu? Bunu ben Türkiyelilere, Türkiye insanına sormak durumundayım. Ama Bir başka şeyi de Ermeni dünyasına gittiğimde, diaspora ile konuştuğumda soruyorum ve söylüyorum. Peki bir Türk eğer soykırımı reddediyorsa, siz onun o reddedişinde ille bir onursuz duruş mu arıyorsunuz? Karşınızdaki insan soykırımın gerçekten çok kötü bir olgunu farkında, ırkçılık olduğunu farkında ve ırkçılığı ve soykırımı reddettiği için kendi atalarının da ırkçı ve soykırımcı olamayacağını düşünüyor. Bu onurlu bir duruş değil mi? Ermenilere de bunu söylüyorum. Benim gibi Türkiye'nin bu iki sorunun ortasında kalan ve ortada kalan Türkiye'li Ermeniler, ki bence biz bıçak sırtında ama en doğru yerde kalıyoruz, en doğru çözümleri bizler öneriyoruz. Türkiye içinden baktığımız zaman o zaman şunu öneriyorum. Her iki taraf bu birbirinin onurlu duruşunu algılayabilir ve buradan bir bileşke yaratabilirler. Bence bizim önümüzdeki sorun bu. Evet, Sayın Erdoğan ve Sayın Baykal bir yeni açılımı sergilediler. Ama bu yeni açılım beraberinde bir yeni üslup gerektiriyor. Yeni donanımlar gerektiriyor. Eğer yeni üsluplar ve donanımlar ekleyemezsek biz, hatta yöntemler ekleyemezsek bu yeni açılıma, eski üslubumuzla bu yeni açılımı boğabiliriz ve sanıyorum boğuyoruz. Yeni açılım olarak yapılanlar hakikaten Eten Mahçupyan'ın işaret ettiği gibi son birkaç ayda yapılan yayınlar ya da dışarıdan tarihçi davet etmeler ve onların Türkiye içerisindeki anlatımlarına yönelme ve hatta toplu mezarlar kazıp bakın ne kadar öldürülmüş Türklerin mezarı var Ermeniler tarafından dediğiniz zaman, o zaman Ermeni dünyasının o ruh halini pek algıladığınızı düşünmüyorum. Özellikle toplu mezarlar konusuna gerçekten değinmek istiyorum ve bence Türkiye hakikaten bu tür yöntemlerinden bir an önce vazgeçmelidir ve bu tür üsluplardan vazgeçmelidir. Eğer Türk Tarih Kurumu Başkanınız çıkıp da eğer Ermeniler de biliyorsa burada bir toplu mezar yeri var, gelsinler, göstersinler, ben onu açarım diye bir beyanat veriyorsa, bu Ermeni halkının ruh haliyle dalga geçiliyor demektir. En azından Ermeni dünyası bunu böyle algılıyor. İsterseniz şöyle bakalım. Bu bir mukatele ise, karşılıklı bir vuruşma ise eğer, bir tane Türk toplu mezarlığı varsa elbette ki birkaç tane de Ermeni vardır. Bunun üzerine bu şekilde iskelet tefrikası üzerinden gidilmez. Bu bir üslup meselesi, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar belge değildir çünkü. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bakınız tarihe. Eğer biz sadece belgeler açısından bakacaksak, bakabilir ve hiçbir şey olmadı da diyebiliriz. Çok şey oldu da diyebiliriz. Ama tarihe bakmak değil, tarihe nasıl bakmak kavramı çok daha önemli. Tarihe nasıl bakmak kavramı belge gerektirmez. Bir başka şey gerektirir. Etik gerektirir, vicdan gerektirir. Vicdani bir bakışla eğer tarihe bakabileceksek o zaman birbirimizi algılamamız çok olağandır. Ben kendi adıma bu algılamaya niçin bir türlü giremeyişimizi anlamsız buluyorum. Sayın Ömer Lüfen, biraz önce kaç tane, 14 tane dünya ülkesinden bahsettiniz. Ama şurada bunu yaparken, yani buradaki Ermeni diasporasının varlığını o ülkelerin Türkiye'ye olan düşmanlığına gönderme yapmak. Eğer bunlar mazeretse, ama asıl mazereti burada hiç zikretmiyorsak ve biz bugüne kadar bu sorunu bu toprakların zeminine çekmemişsek, bu topraklarda tartışmıyorsak meseleyi, bu topraklardan onların kucağına atmış oluyoruz zaten. İşte dünya bugün niçin heyecanlı? Çünkü bence şu cümle onlar için önemli. Türkiye acaba bu sorunu kendi topraklarına mı çekiyor şimdi? İki tane Ermeni'yi, üç tane Ermeni'yi meclise çağırarak hakikaten bunu mu yapmaya çalışıyor? Eğer verilecek mesaj buysa bence bu devam etmelidir. Ve bu sorun bu topraklarda olabildiğince özgürce tartışılmalı. Bakınız önümüzdeki süreç şudur. Benim Türkiye içinden baktığım kadarıyla. Türkiye'nin bu konuda alternatif bir tarih etüdüne ihtiyacı vardır. Hepimizin vardır, hepinizin vardır. Ben Sayın Halaçoğlu'nun son kitabını okudum. Kafamı karıştıran yerler oldu. Şimdi Ermeni kaynaklarına tekrar girdim. Oralardan cevaplarını aramaya çalışıyorum. Kafamız karışmalıdır esas. Bunun yapılması gerekiyor. Ama burada bir de şu var. Kafamızın karışması için bu ülkenin içerisinde bilginin tutsaklıktan kurtarılması gerekiyor. İfade özgürlüğünün tam manasıyla kullanılması gerekiyor. Yani eğer bizler Orhan Pamuk diye bir yazar çakıp bir laf ettiyse, Halil Berktay bir şey dediyse, ona Ermeni uşağı, öbürüne şunu bunu dediğimiz zaman dışarıda bunun algılanış biçimi Türkiye'nin şu anda meclisine çağırdığı Ermeniler ile yaptığı arasında ciddi bir ton farkı olduğunu çok net ortaya koyuyor ve o zaman samimiyet bulunmuyor. O zaman bu toplantı dışarıya sadece bir şov olarak yansıyor. Bana sordukları soru bu. Siz şov yapmaya mı gidiyorsunuz yoksa hakikaten samimi bir şekilde tartışmaya mı gidiyorsunuz? Benim tercihim ve arzum Türkiye içerisine bu sorunun hakikaten Batı'nın elinden, dünyanın elinden taşınmasıdır. Çünkü dünya bu konuda hakikaten en sorumsuz davrananlardan biridir. Özellikle Batı, hem tarihte hem de bugün. Bunu ben Batı'ya gittiğim zaman onların yüzüne de söylüyorum. Haftaya Avrupa Parlamentosu'na gideceğiz, orada da söyleyeceğiz ve onlara şunu da söyleyeceğiz. Eğer 90 yıl önceki bir mesele için bugün yaşayan insanların bir bedel ödemesi gerekiyorsa, yanlış anlaşılmasın, bu bedeli tazminat, şu bu falan şeklinde koymuyorum, en azından bir vicdan bedeli ödenmesi gerekiyorsa, bu bedeli başta ödemesi gereken baş sorumlular Avrupalı ülkelerdir. O gün yaptıkları hataları, çünkü bugün aynen tekrarlamaktadırlar. Aynen tekrarlamaktadırlar. Son bir örnek mesela bunun için yeterlidir. Sayın Merkel'in, yani Ermeni'nin kara kaşı kara gözünü sevdiği için değil, meseleyi böyle parlamentoya taşıması söz konusu değil. Almanya'da Ermeni diasporası da o kadar söz konusu değil. 20 bin Ermeni yaşıyor orada. Hiç etkileri yok. Hayır, Merkel'in derdi başka. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine karşı nasıl bir kart kullanabilirim? Ha, biliyorum ki soykırım meselesi Türkiye'de Türkiye milliyetçiliğine çok hassas bir konusudur. Türkiye bu konuda Avrupa Birliği'ni bile gerekirse reddeder. Bu anlayış içerisinde ben bunu buraya taşıyayım diyor. Tabii ben burada diaspora Ermenisine gittiğim zaman uyanın, Merkel bunu sizin iyiliğiniz için yapmıyor diyebilirim. Ama ben meclise gelmişken siz sayın milletvekillerine de bunu söylemek istiyorum. Yani Merkel'in eline bu gücü biz nasıl verebiliyoruz? Bir tek yolu var. Bu sorunu buraya taşımak ve en önemlisi Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri gerçekten hemen tesis etmektir. Bakın, Sayın Erdoğan ile Sayın Baykal'ın çıkışının en önemli yanı bu cesur yeni açılımdır. Ama eksik yanı, birincisi üslup meselesi, ikincisi de bence şudur. Tarihi ve siyaseti birbirinden ayırmak gerekir. Eğer biz şunu söyleyeceksek dünyaya, önce tarihi konuşalım, çözelim, ondan sonra sizinle ilişki kurarız diye bir tez geliştireceksek, ki görünen söylem değil belki ama görünen yol buna doğru gitmektedir, bence bu doğru bir yol değildir. İlişki kurmadan hiçbir şey konuşamazsınız. Ermenistan'ın dediği mesaj da aslında budur. Onlar diyorlar ki, bizim bir ön şartımız yok. Ne soykırımı tanıyın, öyle birlikte yapalım. Hiçbir dedikleri yok. Ön şartsız ilişki istiyoruz. Bence bu ilişki, bu yönde bozulan ilişkileri tekrar üretebilecek ilk adımdır. Bunun arkasından Avrupa'nın ödeyeceği bedel ise, geçmişte bir cümleyle isterseniz söyleyeyim, Avrupa bu halkların birbirlerini tüketmeleri için çabalamıştır. Bugün ise Avrupa'nın tekrar birbirleriyle ilişkilerini üretmeleri için çabalaması gerekir. Bunun için para da dahil, performans da dahil, projede dahil, insan kaynakları da dahil, teknoloji de dahil, her türlü kaynağını bu ilişkilerin düzeltilmesine aktarmalıdır. Yapabileceği en sorumlu davranış parlamentolara soykırım kararı getirmekten ziyade, şunu yapmaktan ziyade böyle bir telkini, hatta böyle bir işe soyunmak durumundadır. Avrupa'nın yapacağı budur ama bizim de yapacağımız, lütfen tarihi siyasetin önüne getirmeyelim. Önce siyaseten Ermenistan'la ilişkilerimizi çözelim ve bir an önce bu iki halkın birbiriyle normalleşmesinin yolunu açalım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İkinci konuşma. Efendim, her şeyden önce ben böyle bir toplantıya ne gibi bir katkıda bulunabilirim kaygısıyla konuşmamı yaptım esas olarak. Elbette ben Türk dış politikasını belirleyecek, yönlendirecek bir insan olamam. Böyle bir düşüncem yok. Ama hem Ermeni olmanın hem Türkiye'li olmanın bana verdiği, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmanın bana getirdiği avantajla, bunu bazıları dezavantaj olarak da görebilir, sorunlara hem duygusal hem mantıkla, akılla bakan bir yanım var ve bunun ikisini bir arada kullanmaya çalışıyorum ve bu konuda eğer varsa önerilerim, bunları getirmeye çalışıyorum. Biz Sayın Elikdağ ile daha önce de defaten birkaç kere karşılıklı birçok yerde tartıştık, bu konuları konuştuk. Özellikle Ermenistan sınırının açılması konusunda bazen Sayın Elikdağ bana yanaştı o günün atmosferi içinde, bazen ben ona yanaştım, ama benim burada kastetmek istediğim olay şu. Bakınız, eğer biz bu tarihi hukuk açısından da ya da tarihi konuşup çözmek açısından da eğer ortaya koyacaksak ve Sayın Elektra'nın dediği gibi bunu çözelime her şeyi bağlayacaksak, bu çözülmeyecektir. Ve ben çözülmeyeceğini gören bir insan olarak, hayır, başka bir çıkış, açılım yapalım, önerelim ve o açıdan diyorum ki bu zaten ömür boyu devam edecek. Bu tarih konuşmamız zaten ömür boyu devam edecek. Çünkü bizim bu konuda birbirimizi belgelerle ikna etmemiz falan, bunlar çok uzun zaman alacak. Ben sizi nasıl ikna edeceğim ki Sayın Elikdağ? O belgelerden hareket eden bir algılama var. Bakınız, ama kendiliğinden işleyen yeni bir zaman var. Yan yana gelmemeye rağmen, ayrışmaya rağmen bir zaman var. Ne oldu? Viyana buluşmasının, ben size yararını devam edeyim. Buluşma durdu değil mi efendim? Ama Sayın Halaçoğlu ve arkadaşlarının yayımladığı kitap ki kendilerinin ifadesiyle o belgelerin büyük bir bölümünü içeriyordu, Viyana'ya gönderildi. Şimdi o kitaba Ermenistan Akademisi'nden karşı cevap kitap yazıldı. Şimdi o Ermenice çıktı. Ben de onu alıp inşallah Türkçe'ye çevireceğim. Türkiye'de yayınlayacağım. Yani belgeler ve tarih aslında kendi içerisinde zaten gidecek. Ama bakınız, eğer biz bu ilişkileri buna bağlarsak, bu ilişkiyi eğer kurmazsak bu süreç daha da uzayacak ve buradan bir sonuç çıkmayacak. Benim anlatmaya çalıştığım tamamen budur. Ve sayın milletvekilim, size bir şey söyleyeceğim. Burada da hakikaten yine elimizi vicdanımıza koyarak düşünmemiz lazım. Ben Erzurum'da ya da Ağrı'da yakınlarını geçmişte yitirmiş olan o insanların acısını inanın yürekten paylaşıyorum ve anlıyorum ben onları. Bunu şunun için söylüyorum. Sizin de başka bir şey anlamanıza davet etmek için söylüyorum. Bakınız, bu ülkede insanlar Ermeniler tarafından kendi yakınları öldürüldü diye anıtlar dikebiliyorlar ve törenler yapabiliyorlar. Ben de Türkiye'li bir Ermeniyim ve ben de atalarımı kaybettim o acılı günlerde. Bakınız, hukuksal terimlere girmiyorum. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Türkiye Ermenisiyim, bu ülkenin yurttaşıyım ama ben kendi atalarımın acısını anamıyorum. Çünkü andığım zaman soykırımcı gibi bir algılama olacak. Benim burada size kastettiğim şey şu, işte o soykırıma girmeden burada benim duruşumu algılayabilecek misiniz? Ve belki bakınız buradan, belki de sorun burada çözülecek. Şöyle bir manzara düşünebilir misiniz? Bu ülkede Türkiye Ermenileri 24 Nisan'da kendi atalarını kaybettiklerini anabiliyorlarsa buna dünyanın ne diyebileceğini düşünüyor musunuz? Diasporanın ne diyebileceğini düşünüyor musunuz? Orada yaşanacak kırılmanın ne olabileceğini biliyor musunuz? Buraya inanın bunun için gelmeye çalıştım ve bunun için size çok teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa bunları size ifade edebildim ama benim karşılıklı algılama dediğim ve üslup dediğim mesele bunlarla sınırlı bir mesele ve bunun vaazını sonuna kadar yapacağım. Sayın Elikdağ'da yapacağım, her gördüğüm platformda yapacağım, sizi bu ortama sonuna kadar davet edeceğim. Çünkü inanın bundan başka şu anda bize bir çıkış yolu gözükmüyor efendim. Teşekkür ederim. Kitabın sonu 26 Mayıs 2009, sayfa 104.